Erkam TV'mizin kıymetli izleyicileri ve Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İrşad programına hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocam ile birlikte yine sizlerleyiz. Muhterem hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Afiyettesiniz hocam
inşallah. Elhamdülillah. İyi yayınlar diliyoruz.
Allah razı olsun. Teşekkür ederiz hocam. Bizler deyiz. Allah razı olsun.
Sağlık versin efendim.
Hocam geçtiğimiz programda tasavvuf ve irşad bağlamında özellikle tebliğde olmadan oldurma meselesi ne anlama geliyor diye sormuştum. Bunun üzerine konuşmuştum. Evet. Yine buradan devam edelim istiyorum. Yani özellikle el ulema ve resatul enbiya bağlamında, yani alimlerin peygamberimizin varisleri olması meselesi, oradaki nebevi metot. Buradan biz ne anlamamız gerekiyor tebliğ ve irşat bağlamında? İsterseniz buradan başlamış olalım hocam. Buyurunuz.
Teşekkür ederim. Tabii şimdi bir defa dini davet, tebliğ ve irşat konusu peygamberlere münhasır nebevi bir iş, yani Allah Teala bu iş için özel insanlar göndermiş, görevlendirmiş ve melek vasıtasıyla onlara kendi ilahi emrini tebliğ etmiş. Dolayısıyla peygamberlerin yaptığı işi yapmış oluyor. Yani din adına bir tebliğ işi yapan, davet işi yapan, irşat işi yapan insanlar peygamberin halefi gibi onun işini yapmış oluyor. O bakımdan yani peygamberlerde bulunması gereken vasıflar diye bilinen, hani kelam kitaplarımızda anlatılan özellikler var. Yani peygamberlerin diğer sıradan insanlar gibi olmadığını ifade eden, yani onların diğer insanlardan farklı özelliklerinin bulunması gerektiğinde aşağı yukarı ulemanın ittifak ettiği konular var. Bunlar genelde 5 vasıf olarak anlatılır. Bunların en önemlisi emanet sıfatıdır. Sıdık sıfatıdır diğeri. Fetanet vardır. Tebliğ şeriat, yani dinin tebliğ edilmesi ve ismet sıfatı peygamberlerde. Bu 5 sıfatın bulunması vaciptir. Peygamberlerde bulunması vacip olan vasıflar diye de anlatılır kelam kitaplarımıza, kayıt kitaplarımıza. Dolayısıyla peygamberlere halef olmuş, yani sizin biraz önce naklettiğiniz hadiste de buyurulduğu gibi alimler peygamberlerin varisleridir, onların mirasçılarıdır hadisinde buyurulduğu gibi, onların hem görevlerini hem hizmetlerini yerine getirmek üzere bu işe soyunmuş, bu iş için yola çıkmış ve bu iş için eğitim almış olan insanların en azından bu vasıfları taşıyor olması elbette önemli bir hadise. Çünkü bu sayılan vasıflar baktığınız zaman, yani peygamber olan kişilerin hem Allah tarafından seçkinliğinin, seçilmişliğinin anlamını ifade ediyor, hem de toplumda karşılık bulmasının, insanlar tarafından karşılık bulmasının mütemaiz vasıflarını öne çıkarıyor. Buradaki emanet vasfı en çok dikkat çekenlerden birisi. Yani emin olmaları, güvenilir olmaları. Çünkü güvenilirlikte yani bir karakter, bir şahsiyet, karşı tarafa bir güven duygusu verme özelliği çok öne çıkıyor. Toplumda genelde baktığınız zaman insanlar hep kişilerin güvenilir olmasını önemserler. Bu ikili ilişkilerde böyledir, evlilik münasebetlerinde böyledir, amir memur ilişkilerinde böyledir. Her tarafta güven duygusu, güvenilir olma işi çok önemlidir. Hele hele tabii böyle topluma liderlik yapacak, önderlik vasfı taşıyacak olan insanların daha böyle güven telkin eden, karakterli, şahsiyetli insanlar olması arzu edilir. Evet, vaka toplumdaki insanların kısmı azamı deha seviyesindeki bir zekaya hayrandır. Yani onu çok takdir eder, çok beğenir, alkışlar. Ya ne müthiş kafa var adamda filan der, ama eğer izlenecek bir adam arıyorsa, takip edilecek bir adam arıyorsa, o takip edilecek kişideki deha ona yetmez. Yani dahinin peşinden gitmez insanlar. Kim peşinden gider? Güvenilir olan, şahsiyet sahibi, karakter sahibi insanların peşinden gider. O yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da o Muhammedül Emin vasfının nübüvvetten önceki süreçte Arap toplumunda, Kureyş toplumunda peygamberimize o kavmin ileri gelenleri tarafından bizzat verilmiş olması, hatta peygamberlikle görevlendirdikten sonraki süreçte de peygamberimize ya Muhammed biz sana yalancısın, yalan söylüyorsun demiyoruz. Biz çünkü sana Muhammedül Emin vasfını vermiş insanlarız. Yani sen bizim kavmimizin, kabilemizin içerisinde yaşıyorsun. Ama biz hep vardır ya, ama ve fakatlar. Evet. O ama ve fakattan sonra yani senin Allah'tan getirdiğini söylediklerine inanmakta zorlanıyoruz diye ayetlerde de buna dair işaretler var. Yani peygamberimizin şahsiyetine, karakterine, güvenilirliğine bir laf edemedikleri için o getirip tebliğ ettiği mesajlar konusunda kendi inanç değerleriyle daha önceki kafalarında mevcut olan o şirk kokan inanç değerleri çatıştığı için oradan peygamberimize muhalefet etmeyi denediler. Ama peygamberimizin kişiliğiyle ilgili Ebu Cehil bunu söyledi mesela. Ki Ebu Cehil peygamberimizin can düşmanı. Yani onun getirdiğine en fazla muhalif olan. Ebu Leheb amcası keza o en can düşmanı olanlardan birisi. Yani onların bile peygamberimizin o güvenilirliği konusunda asla bir şeyleri olmadı. Çünkü gerçekten güvenilirlik dediğimiz şey bir karakter meselesi, şahsiyet meselesi. İnsanın şahsiyeti konusunda toplumdaki insanların bir ittifakı olduktan sonra yani onun diğer özellikleri ve güzellikleri, yani ne bileyim çalışkanlığı, başarısı, konuşması, hitabeti, talakatı o şahsiyet ve karakterin üzerine konulmuş değerlerdir. Yani şahsiyete ve işte o güven sahibi olma özelliğine bir dersek diğerleri onun sonuna konmuş sıfırlardır. Mesela şahsiyet sahibi bir insanın efendim çalışkan olması bir sıfır kazanmasını sağlar. Başarılı olması bir başka sıfır. İyi hitabeti bir başka sıfır. Yani kişi şahsiyetli olunca bu özellikleriyle birken bin olur. Hatta sayacağınız vasıflarla 1 milyona kadar çıkar bu. Ama o başındaki biri sildiğiniz zaman nasıl bu 6 tane sıfır hiçbir anlamı ifade etmezse, yani karakter dediğimiz, şahsiyet dediğimiz ve güvenilirlik diye emanet olarak tavsif ettiğimiz vasıf da böyledir. Yani bu vasfı olmayan bir insanın hem peygamberlikte, peygamber vasfı olduğu için, hem de peygamber halefi olabilme, ona vekalet edebilme, onu temsil edebilme özelliği bakımından da çok önemli ve anlamlı bir yeri var. Yani hakikaten bir hoca efendi olacak, bir irşat ehli olacak, bir davet ehli olacak olan kimse bu manada etrafına güven saçan ve insanların ya o söylemişse doğrudur, ondan bugüne kadar biz yanlış bir şey duymadık
hocam
diyebilecek.
Burada kritik bir şey ama ortaya çıkıyor sanki. Yani bir insana güvenilir diyebilmek için onunla zaman geçirmek gerekiyor. Yani onun tebliğ ve irşat yapacağı yerde belli bir dönem bulunması gerekiyor. Çünkü hani güvenilirlik içinde
bu yola başlayacak olan kimse için özellikle ben bunu söylemek
yani
istiyorum.
Sıfat olarak kesinlikle bu doğru hocam ama insanların da ona tabii emin demesi için
katılıyorum. Yani
bir zaman gerekiyor. O zaman buradan şunu mu çıkarmamız gerekiyor? Onu sormak için aslında tabii, buraya getirdim. Buyurun. Yani tebliğ ve irşatla meşgul olacak insanların bulundukları toplumla veya tebliğ ve irşatla muhatap olacakları yerle önce insani ilişki dediğimiz yani o doğal ilişkiyi gerçekleştirmesi gerekiyor ki orada onun bir o testten geçmesi gerekiyor.
Aynen öyle. Yani kendisini pazarlaması, ben şuyum, ben buyum, ben böyle yapıyorum, böyle söylüyorum, bu işin geldim falan diye anlatmasından çok onun insani ilişkilerle ne kadar güvenilir sözüne, davranışlarına, temsil ettiği ideolojiye, davaya ne kadar sahip olduğu noktasında bir güven verecek testten geçmesi elbette çok doğru söylüyorsunuz.
O yüzden tebliğ irşatta siz anlatırken hizmeti merkeze almıştınız.
Evet.
Yani insanlara gittiği yerde tebliğ ve irşat yapacak bir kişinin özellikle mesela tasavvufta bunu daha çok görüyoruz.
Evet.
Yani mesela halifeler kendi talebelerini farklı beldelere gönderdiğinde onlar o gittiği bölgelerde direkt irşat ve tebliğden ziyade önce bir hizmet.
Kesinlikle.
İnsanlarla bir hemhal olma, onlara kendini
kesinlikle
gösterme,
bir
onlarla beraber olmayı görüyorlar.
Ben sizi irşat etmeye geldim. Ben sizi işte doğruyu anlatmaya
evet.
geldim demek negatif bir elektrik de oluşturabilir.
Kesinlikle.
Yani sen kim oluyorsun ki kardeşim bize doğruyu, güzel olanı anlatacaksın. Yani biz seni tanımıyoruz ki. Sen ne kadar, kaç kuruşluk Ramazan simidisin? Önce onu bir görelim. O biraz önce sorduğunuz soru. Yani o yüzden bence insani ilişkilerle o karakterini ortaya koyması. Yani güvenilir karakterini ortaya koyması. Bu ilişkiler pekiştikten sonra yavaş yavaş, hatta çoğu zaman bunu söylemeden davranışlarla aktarması daha etkili ve daha müessir olabilir. Çünkü insanın kendi kendini anlatması, hani bir tabir vardır halk arasında, gurbette övünmek hamamda türkü söylemeye benzer derler. Hamamda türkü söylerken mermer duvarlarda yankılanır, insanın sesi fena çıkmaz yani, öyle bir mikrofonda söylenen şey gibi. Gurbette de insan övünürken böyle kimse yok, nasıl olsa nakşedecek onu, yani yok ben biliyorum böyle değilsin falan diyecek adam yok. Dolayısıyla insan dolu zihin fazla övünebilir. Hani demiş ya adam, ben demiş Halep'te 20 arşın atlıyordum demiş. Uzun atlamadıydım demiş. Yani övünecek ya. Öbürü daha uyanıkmış demiş ki, tamam kardeşim Halep oradaysa arşın burada. Arşın burada. Atla da görelim demiş. Yani bu duruma düşmemek lazım yani.
Evet, evet. Kesinlikle hocam. İkinci sıfat olarak da sıdk demiştiniz hocam.
Evet. Emanette. Bu emaneti biraz daha açalım istersen.
Tabii tabii, tabii buyurun hocam.
İleriki şeylerden daha bahsederiz. Yani emanette, çünkü gerçekten yani insanın önce kendi şahsının, yani canını, malını, ailesini, zamanını, imkanını, mekanını emanet gören bir algıya sahip olması. Çünkü hakikaten Kur'an-ı Kerim'deki inna aradnel emanete aleyh semavati vel ard ayeti kerimesi insanlara ve Müslümanlara emanet olgusunu ve algısını anlatıyor. Yani biz emanet algısı ve olgusunu, anlayışını, idrakini dağlara, taşlara sunduk, arz ettik. Onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Sonra insanoğlu bu emaneti yüklendi. Yani sorumluluk özelliğinin insana verilmiş bir husus olduğunu ve bu sorumluluk almak için de insanın farik vasfının akıl olduğunu, dolayısıyla bu emanetin akılla da irtibatlı bulunduğunu söylüyor müfessirlerimiz. Ancak burada yani insanoğlunun hayata gelişinin, canlı oluşunun ve bu dünyaya inmesinin, eğer yukarıdan inmişse aşağıya doğru inmesinin temel sebebinin kendisine bir imtihan söz konusu olacak ve bu imtihan içinde bir takım emanetler kendisine veriliyor. Bu emanetleri nasıl kullandığına bakılacak ve nasıl kullanacağı kendisine söylenecek. Dolayısıyla bu can bir emanet, mal bir emanet, efendim evlat bir emanet, zaman bir emanet, mekan bir emanet, imkan bir emanet. Bütün bunların hepsini insanı nasıl kullanacağı meselesi, önce şahsıyla ilgili bir sınavdan geçmesi gerekiyor ki bunları kendisi canını nasıl yönetiyor, malını nasıl yönetiyor, zamanını nasıl yönetiyor. Zaman da çok önemli çünkü. Hatta zaman belki şeyden de kıymetli. İmkandan da kıymetli. Çünkü imkan yerine göre iyi değerlendirirse kâra dönüşebilir. Yani getirisi olabilir ama zamanın geri dönüşümü yok. Yani kullandığınız zaman gidiyor. Yani dolayısıyla time management dedikleri Batılıların, yani o zaman yönetiminin de emanet olarak bilmesi halinde çok anlamlı bir yeri var davet ve irsat ehli insanın gözünde ve hayatında. Onun için emanete sahip olan bir insan, bir defa biz sorguya muhatap olacağını bildiği için önce kendisini sorgulaması lazım. Ben niçin varım yani? Niye yararım? Niçin bu dünyaya geldim diye kendi varlık sebebini sorgulaması, bir derdinin bulunması, yani hele davet sahibi ise, tebliğ ve işaret yapmak isteyen birisi ise, yani kendisinin hangi konumda ve neler yapabilecek konumda olduğunu bilip imkanlarına ve kabiliyetlerine göre olayı daha iyi noktalara taşıyacak bir adımlar atması meselesi son derece önemli ve anlamlı. Bunları üste koyduğunuz zaman siz hakikaten işte o emanet duygusu, bir emanet, bir de ayrıca yani kendisine böyle bir görev verilmiş olan kimsenin kendine hedefler belirlemesi gerekiyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, madem ki ondan konuşuyoruz, onun hayatında nübüvvetle görevlendirildiği andan itibaren şimdi bana kim inanır sorusunu soran bir insan. Ne demek bu? Yani ben artık bana verilen bu emanet görevi, yani bu peygamberlik ve nübüvvet görevini kime nasıl taşırım diyerek hedef koyuyor önüne. Yani o soruları soruyor. Yani dolayısıyla böyle bir irşat veya davet hizmetinde olan insanın da ben nasıl ulaşırım? Veya işte Mekke'den iki kişiden birisi, iki Ömer'den birisi diyor mesela, Müslüman olsa diyor. Yani ne bileyim işte Taif'e adam gönderiyor, Habeşistan'a adam gönderiyor. Her yerde, her şeyde bir hedefi var. Yani ne bileyim şeyi Medine'ye gönderiyor. Musab bin Umeyr'i Medine'ye gönderiyor. Yani gitsin orada hazırlık yapsın. Ama hiçbir adımını plansız, hedefsiz yapmıyor. Çünkü hakikaten insanın potansiyeli, yani gücü potansiyeli, zihni potansiyeli, bedeni potansiyeli veya bilgi potansiyeli hedefleriyle görüşüyor. Hani Hazreti Mevlana'nın var ya, sen ne düşünüyorsan olsun, ekmek düşünüyorsan somunsun. Yani insan ne kadar büyük hedefler ortaya koyuyorsa o hedefler kadardır. Dolayısıyla yani şeyin davet insanının hedefleri olmalı. Ben bugün burada ne yapabilirim? Başka yerde ne yapabilirim? Ne yapmalıyım? Nasıl yaparsam daha iyi hizmet veririm derdinde. Yani dert sahibi olmalı. Yani bu ders sahibi olmak da her iş için olmazsa olmazdır. Yani talebenin de bir ders sahibi olması lazım. Hocanın da bir ders sahibi olması lazım. İş adamının da kendine göre ders sahibi olması lazım. Annenin babanın da çocuklarını daha iyi yetiştirme konusunda bir dert sahibi olması lazım. Yani dert insanın motive eden önemli içgüdülerden birisidir. Yani hiç derdi olmayan, hiç hedefi olmayan, dertten kastım bu hedef zaten. Yani hiç hedefi olmayan bir insanın yani hayatında bir şeyin üstüne koyması söz konusu olamaz. Ama hedefi varsa, yani ne diyorlar? Hedefleri olmayan insanların potansiyelleri aslında nadasa bırakılmış arazi gibidir. Yani çok verimli araziyi siz sürerseniz, sularsanız oradan güzel mahsulü alırsınız. Ama bu sene kalsın burayı sürmeyelim, ekmeyelim derseniz orada otlar çıkmaya başlar. Yani ekmediğiniz, dikmediğiniz, geliştirmediğiniz yer artık dağlık ve ormanlık hale dönüşür. Onun için insanın da potansiyeli, zihni potansiyeli, bilgi potansiyeli, talakat potansiyeli, irşat potansiyeli diye diyorsanız o potansiyelin hedefler belirlemek ve dert sahibi olmakla, yani bu bana emanet olarak verilmiş bir görev, bu emanetin hakkını ben nasıl veririm? Yani bunun hesabını nasıl öderim derdinde olması çok anlamlı ve önemli diye düşünüyorum.
Yani bunu peygambere varis olma sıfatıyla konumlandırıp bu emaneti yerine getirme meselesi.
Peygamber aleyhisselam nasıl yaptı? Evet. Nasıl her ortamda, burada ben ne yapabilirim? Burada ben nasıl insanlara faydalı olabilirim? Neyi söylersem daha anlamlı olur derdinde oldu peygamberimiz. Peygamber varisi olduğunu düşünen bir irşat ve davet ehlinde böyle olması lazım, böyle düşünmesi lazım. Hedeflerin ve amaçların olması lazım.
Hocam tabii peygamber varisi olma sıfatına erişme de bir hedef yani. Sonuç olarak kesinlikle. Hani kendi içinde insana sen irşat vazifesiyle vazifelendin ya da sen tebliğcisin demek sadece yetmiyor. Onun o kendi içinde de o onu emaneti kuşanması gerekiyor. Evet, o zırhı kuşanması gerekiyor. Onu kuşanmak da hani dilde kolay ama özde zor bir şey.
Süreçle alakalı. Yani insan yolda yürürken tecrübeleriyle, yaşadıklarıyla yavaş yavaş verdiği emekle o şeyle bütünleşiyor. Yani insanoğlu emeğini seviyor. Yani bir şeye ne kadar çok emek verirseniz, hani Mevlana da Kur'an için diyor ya, Kur'an'a kadar çok emek verirseniz o size kapılarını açar diye. Her şey öyle. Yani emek vermekle alakalı. Ne kadar çok emek verirseniz, ne kadar çok alın teri dökerseniz, ne kadar çok bedeninizi yorarsanız bir iş için, o iş o kadar size kendini açar ve siz de ona sahiplenirsiniz. Yani dolayısıyla bu da böyle bir şey. Yani bu kendinden olmaz. Ama siz, yani ben burada bir sorumluluk taşıyorum, ben bu işe sahip çıkmalıyım deyip emek vereceksiniz, terleyeceksiniz, yorulacaksınız, enerji tüketeceksiniz. O zaman ya hakikaten diyor insan ya. Bu geri dönüşü başlıyor o zaman.
Hocam peygamberimiz Müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir buyurarak aslında yani burada el ve dilden emin olmayı da aslında direkt olarak bizlere tavsiye ve bir manada hatırlatmada bulunuyor. Evet. Çünkü el ve dil aynı zamanda insanın en temelde insanlarla temas kurduğu kesinlikle yerlerdir ve buralardan emin olmayan bir insanın tebliğ ve irşatta aslında başarılı olması düşünülemez diyebiliriz değil mi?
Kesinlikle. Yani şimdi yani elimiz ve dilimiz bizim yararlı ya da zararlı olma şansına sahip organlarımız. Yani biz karşımızdakine dilimizle iltifat eder, güzel şeyler söyler, onu onara eder ve onu motive ederek yararlı oluruz. Veya tam tersi adama en ağır lafları söyleyip adama moralini bozar, canını sıkar ve enerjisini tüketebiliriz. Dilimize böyle olduğu gibi elimizle de aynı şeyi yapabiliriz. Dolayısıyla el ve dil ve yani en başta bu iki organ bizim beşeri münasebetlerdeki lehte aleyhte kullanabileceğimiz en kıymetli iki organımız. Dolayısıyla biz bunları elimizi ve dilimizi İslam'ın anlaşılması, anlatılması ve insanlara ulaşılması adına. Yani bir de biliyorsunuz davet ve irşat ehli köprüler kuran insandır demektir. Tabii. Yani çevresine köprüler kurması lazım. Bu köprüler de dille kuruluyor, imkanla, hizmetle kuruluyor. Duvar örmemesi lazım. Yani en çok da etrafına duvar ören insanlar kendilerini hapsederler. Duvar örmemeli, açılmalı. Ve insanlarla gönül köprüleri, sohbet köprüleri, muhabbet köprüleri kurmalı. Ondan sonra bu zaten kendiliğinden ortam oluşur. Ortam oluşunca da iş kolaylaşır.
Aslında bunu ben tersinden de anlıyorum bir manada hocam. Şöyle hani manipülasyon dediğimiz hadise. Şimdi elinden dilinden emin olmakta özellikle mesela dilinden güzel söz duyduğumuzu düşündüğümüz birisinin aslında o sözüyle karşıdakini manipüle etme durumu da olabilir. O yüzden dilinden emin olma konusu önemli. Yani bazen güzel söz söyleyerek aslında karşıdakinin hoşuna gidebilecek başka bir sözle onu manipüle ediyor da olabilir. O yüzden söyleyenin emin olması burada çok önemli.
Tabii söz sahibinin manipülasyon için mi kullanıyor bunu? An samimil kalp mi?
Evet.
Kalpten samimiyetle mi söylüyor? Onu bilmek lazım. O yüzden biz temele işin en başına emanet emin. Sıfatını, evet. emin sıfatını aldık ve güvenilir olma meselesini koyduk. Güvenilir bir adamsa onun dilinden de eminsinizdir. Güvenirsiniz ona. Elinden de bir zarar gelmeyeceğinden eminsinizdir. Hatta size destek olacağını her zaman eliyle ve diliyle sizi destekleyeceğinizi bilirsiniz. Güvenirsiniz ki bundan bir zarar gelmez.
Hocam bugün emanet sıfatını konuşabildik bu programda. Evet. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz. Rabbimiz bizleri de inşallah emin eylesin diye duayla bitirmiş olalım. Allah razı olsun. Kıymetli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyenlerimiz, bugün de Tasavvuf ve İrşat programının sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.